Şimdi önce teravih.
Sünnette var diye teravih, baktığın zaman bidata mı giriyor?
Teravih meselesini önce bir şöyle izah edelim. Ayşe radıyallahu anh'dan Buhari'nin rivayet ettiği hadiste diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne Ramazan ayında ne Ramazan ayı dışında bir gecede 11 rekattan fazla kılmazdı. Yani buna vitir de dahil. Vitir namazı da dahil. 11 rekattan fazla namaz kılmazdı. Ve şöyle buyuruyor. Her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde teravih namazı 11 rekat. Yani gece namazı Ramazan ayında kılındığında buna teravih deniliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birkaç gece namazını bir çardak gibi bir yer varmış evinin orada. Zaten Mescid-i Nebevi ile komşu evi. O çardakta kılarmış. Bazı sahabeler onun gece namazını kıldığını görünce Ramazan'ı ayını değerlendirmek için onun arkasında sap oluyorlar. İkinci gün, üçüncü gün derken insan kalabalıkları artıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dördüncü gün çıkmıyor. Kapısına vuruyorlar sahabeler. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, insanın diyor, bir kulun, Müslüman bir kulun kıldığı en faziletli namaz Allah'ın farz kıldığı namazlardır. Cemaatle kıldığı farz namazlardır. Bunun dışında en faziletlisi evinde tek başına kıldığı nafilelerdir diyor. Ben diyor sizin yanınıza artık çıkmayacağım çünkü bunun diyor teravih namazının üzerinize gece namazının farz kılmasından korkuyorum diyor. Peygamber'e farz idi biliyorsunuz. İsra suresindeki ayet sebebiyle. Peygamber'e mahsus olarak farz idi. Teravih. Ümmete gece namazı. Ramazan'da kılındığı zaman buna teravih deniliyor.
Aynen.
Ümmete ise bu faziletli bir namaz, nafile bir ibadet. Yani kişinin dilemesine bırakılmış bir şey. Farz kılmasından korktuğu için artık mescitte kılmıyor. Onların yanına çıkmıyor. Ve insanlar bu şekilde devam ediyorlar. Ömer radıyallahu anh zamanında gece namazı sesli kıraat yapılan bir namaz olduğu için ayrı ayrı gruplar halinde insanların namaz kıldığını ve birinin kıraatinin diğerini karıştırdığını görüyor. Ve insanları tek bir imam arkasında Allah Resulü'nün kıraatini beğendiği, Kur'an'ı Allah Resulü'nden öğrenen Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'ın arkasında topluyor ve hep birlikte cemaat halinde kılınmasına teşvik ediyor. Ve diyor ki, bu ne güzel bir yenilik oldu. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında Allah Resulü bunu cemaatle kıldı. Fakat o vahiy henüz kendine gelmekte olduğundan ve ümmetine bunun farz kılmasından korktuğundan bunu cemaatle kılmayı terk etti. Allah Resulü vefat edince farz kılma endişesi ortadan kalktığı için Ömer radıyallahu anh bunu tekrar cemaatle kılmasının sünnette var olduğundan hareketle harekete geçirdi. İhya etti bu sünneti yani. Onun kıldırdığı sünnet de Ömer radıyallahu anh'tan gelen sahih rivayetlerde 11 rekattır. Dolayısıyla bugün 20 rekat kılınması insanların sonradan çıkardığı şeyler, zayıf rivayete dayanan şeylerdir. Sahih rivayet karşısında zayıf rivayetle amel edilmez ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan da sabit olan şey belli. Nebi aleyhissalatü vesselam ibadet konusunda daha fazla ibadet etmek isteyen bazı sahabeleri, işte Peygamber aleyhissalatü vesselam ibadetini azımsıyorlar ve diyorlar ki o Allah'ın peygamberi. Yani onun nafile ibadetlere de ihtiyacı yok. Bizim daha fazla ihtiyacımız var diyorlar. Ve ben sabaha kadar namaz kılacağım diyor birisi. Ben diyor evlenmeyeceğim diyor. Bir başkası ben her gün oruç tutacağım diyor. Bunların sözleri Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ulaşınca diyor ki ben Allah'tan en çok korkanınız ve onu en iyi tanıyanınızım. Şu halde benim sünnetimden yüz çevrem benden değildir diyor. Dolayısıyla biz sünnetin sırrında durmak zorundayız. Bunun adı ibadet bile olsa peygamberin yaptığından, ondan sabit olandan, onun izin verdiğinden daha fazlasını yapmak bizi tehlikeye sokabilir. Bu da peygambere muhalefettir çünkü. Bu muhalefet sebebiyle insanlar teravih namazından da mahrum kalmıştır. Mesela insan teravih namazını artırmak istiyorsa kıyamını uzatsın, kıraatini uzatsın, rükusunu uzatsın, secdesini uzatsın.
Çelişki zaten şeyde hızlı kılmalarında da sıkıntı.
Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 2 rekatlık veya 4 rekatlık bir namazı sabaha kadar kılarmış. O fecreye kadar. Uzatıyor çünkü bir rekatta Huzeyfe radıyallahu anh'ın anlattığı gibi bir gün geldim diyor gece namaz kılarken Allah Resulü'nün yanına durdum diyor. Bir başladı diyor Bakara suresinden herhalde diyor 100 ayet okuyunca rükû edecek diye bekledim diyor. 200 geçti diyor 100 ayeti. 200 ayette artık rükû eder herhalde dedim diyor. O devam etti diyor. Herhalde dedim Bakara bitince rüküye edecek dedim diyor. Bakara'yı bitirdi diyor. Ali İmran'a geçti diyor. Derken diyor Ali İmran da okudu diyor. Sonra diyor rüküye gitti diyor. Rüküye gittiğinde diyor rükuda duruşu diyor kıyamda durduğu kadardı diyor. Daha az değildi diyor. Sonra rükudan kalktı. O ikinci kıyamda rükuda durduğundan daha az durmadı diyor. Sonra secdeye gitti. Secdesi daha kısa değildi diyor. Kalktı. Duruşunda daha kısa durmadı diyor. İkinci secdeye gitti. Bak eğer artırmak istiyorsak rekat sayısını artırmadan peygamberin artırdığı gibi artırmamız lazım.
İstediğin kadar dua veya...
Mesela hatimle kıl. Hatimle kılmak faziletli. Hatimle kıl. Hatta teravih namazına mahsus olarak eğer kişi hafız değilse mushaftan da okuyabilir. Kur'an'dan da, Kur'an'da açıp okuyabilir. Bu ruhsat da gelmiştir Ayşe radıyallahu anh'dan gelen rivayette. Buradan okuyup da kılabilir. Ama rekat sayısını artırdılar insanlar. Yani herkes mecburmuş gibi. Bir de bunlar nafileler, gönül işidir. Gönülden itaat işidir nafile namazlar. Yani ferdi olarak kılarsın, dilediğin gibi. İster iki rekat kılarsın, ister 11 rekat hepsini hem de böyle uzatarak kılarsın. Burada serbestsin. Ama 11'den fazla yapamazsın.
Dozaj işte.
Şimdi cemaatle kılınması... Cemaatle kılınmasında böyle bir arıza var. İmam efendi kendi başına istediği gibi tercihte bulunur. Çok seri bir şekilde veya çok yavaş. 20 rekatı ağır ağır kılmak da ayrı bir eziyet veriyor, ayrı mesele. Yani sağlıklısı var, genci var, ihtiyarı var, çoluk çocuğu olan var. Mesela Allah Resulü
var.
Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor bazen diyor bir ağlama sesi işitirdi de diyor namazı kısa keserdi diyor. Yani hafif tutardı bunun üzerine diyor. Yani ihtiyacı olanlar var. Ve cemaatle namaz kıldığında imamın o cemaatin en zayıfını gözeterek namaz kılması gerekir. Kıldırması gerekir. Ağır tutmayacak. Bir tanesi Muaz radıyallahu anh namaz kıldırırken çıkıyor gidiyor namazdan. Allah Resulüne şikayete geliyor. Ey Allah'ın Resulü bu bize işte Bakara suresiyle 100 ayette 200 ayette uzun surelerle namaz kıldırıyor diyor. Allah Resulü çağırıyor Muaz radıyallahu anh'ı. Ey Muaz sen fitneci misin diyor. Bak Ala suresi gibi, Gâşiye suresi gibi kısa surelerden. Bunlardan okumalısın diyor. İnsanların durumlarını gözet diyor yani. Neyse yani demek istediğim biz burada sünnete ittiba edersek eğer teravih namazına aynı sünnette geldiği gibi kişi ferdi olarak kılsa belki daha güzel olur. Çünkü Allah Resulü ferdi kılmayı tercih etmiştir. İstediğin gibi uzat. Hatimle kıl hatta. Ama sen cemaat olalım da ben hatimle kılayım, insanlar da bana uyduğu için mecbur kalsın hatimle kılmaya dersen, bu da ümmeti sıkıntıya sokmak olur.
Evinde bile kılabiliyorsun yani teravih.
Tabii. Zaten Allah Resulü evinde kılmıştır. Mescitte hiç kılmamıştır.
Diyor ya farz namazların dışında en faziletli olan evinde
kılınan. Evet, evinde kılınandır. Şimdi bir soru geldi. Meslere mes meselesiyle alakalı. Meslere veya çoraplara. Bunun şartı şudur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mukim için, yani seferi olmayan, kendi vatanında olan kimse için, kendi memleketinde olan kimse için bir gün bir gece, yani 24 saat. Seferi olan için ise 3 gün 3 gece.
Mesh edebilir
buyuruyor. Yani 72 saat oluyor değil mi?
Evet.
72 saat seferi olan kimse 3 gün 3 gece ayaklarına, çoraplarına, ayakkabılarına mesh edebilir. Mesh'in şartı, mest yapılan şeyi abdestli olarak giymektir. Mesela çorabı eğer abdestli olarak giydin, abdest aldın sabah namazına diyelim. Abdesti aldın, çorabını giydin. Uyudun sabah namazından sonra, öğle vaktinde tekrar abdest aldın. Abdest alırken çorabına meshettin veya ayakkabına meshettin. Çünkü çorabın ilk giyildiğinde abdestliyken giyilmişti. Onun üzerine meshedebilirsin.
Yani ilkinde abdest alırken ayaklarını yıkayarak
Abdest alıyorsun. Sonra çorabını giyiyorsun. O anda abdestli olarak giydiğin için uyusan da bu meste bir zarar vermiyor. Uyandığında öğle vakti geldiğinde tekrar abdest alıyorsun ve mest ediyorsun. O ilk meshedişinle beraber 24 saatlik süre başlıyor. 24 saat boyunca artık abdest alacağında çorabına, ayakkabına mest edebilirsin. Mestliyken çorabını çıkarman da abdesti bozmaz. Abdesti bozmaz. Bu aynı şunun gibidir. Mesela siz başınıza meshettiniz ve tıraş oldunuz. Tıraş olduğunuzda nasıl ki abdest bozulmuyor, yani meshettiğiniz saçlar gitmiyor. Aynı bunun gibi neslerin çıkmasıyla da abdest bozulmaz. Ama nesli çıkardın, abdestini bozdun, helaya gittin, abdestini bozdun. Sonra abdestin bozulmuşken bunu giyersen bu mest biter. Yıkaman lazım. Yani mestin şartı üzerine mesh edeceğin şeyi abdestli olarak abdestliyken giymektir.
Evet.
Mesela evden çıktın, dedik ya sabah ayağını yıkadın, çorabını giydin, uyudun. Yani abdestin bozuldu. Onun üzerine ne yaptın? Ayakkabıyı giydin. Ayakkabıya mesh edebilir misin?
Evet.
Ayakkabıya mesh edemezsin. Çoraba mesh etmen gerekir. Neden? Çünkü sen çorabı abdestli olarak giydin. Ayakkabıyı abdestli olarak giymedin. Evet. Ama evden çıkarken çorabına mesh ederek abdest aldın. Onun üzerine ayakkabıyı giydiysen, ayakkabıyı abdestli olarak giymiş olduğun için ayakkabına mesh edebilirsin. Ayakkabına mesh ettin, namaz kılacaksın. Namaz kılacağın yere gitmek için de ayakkabıyı çıkarman lazım. Ayakkabıyı çıkardın, abdestin bozulmaz.
Şimdi eskiden diş taktırırdılar. Adam takmaz diş. Tek diş vardı. Evet. İlk önce abdest alır, sonra taktırırdılar.
Evet. Abdest hatta gusülle de mani falan derler. Şimdi burada işin esasında bu insanların işte dini zorlaştırmalarıyla alakalı bir konu. Allah Azze ve Celle bizleri abdest alırken veya guslederken suyu ulaştırabileceğimiz yerlere ulaştırmaktan mesul tutuyor.
Evet.
Yani bir kimse dolgu yaptırdığında dişine, o dişinin altı artık suyu ulaştırmakla mükellef olduğu yer değildir. Yani dini zorlaştırmaya gerek yok. İşte guslü olmaz, abdestli olmaz diyen insanlar burada dinin maksatlarından habersiz uzak hareket etmiş olurlar. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah'tan gücünüz yettiği kadarıyla korkun. Bundan fazlasını istemiyor Allah Azze ve Celle bizde. Bizim de suyu ulaştırabileceğimiz yer ağzımızda, o su nerelere ulaşıyorsa öyle dolguyu söküp de onu yapmak değil. O yüzden bu Allah'ın kitabında olmayan her şart batıldır hadisinden dolayı insanların böyle bir şart koşması kabul edilmez.
Evet. Hocam mezheplerle alakalı. Böyle biraz daha açarsan mezhepler konusunu. Şimdi mezhepler niye var, ya, oluşmuş?
Mesela sebebi ne? Bizim İnegöl'de yok da Güneydoğu'da işte Doğulu arkadaşlarımızın söylediği bir camide 4 tane mihrap
olduğunu. Tane. Doğu'da iki tane, Şam'da, Suriye'de 4 tane mihrap var.
Yani bu ne demek oluyor? Hanefi'ye uyan.
Tabii her cemaat kendi imamını bekliyor.
Evet.
Her cemaat kendi imamını bekliyor. Yani Hanefi, Şafii Hanefi'nin arkasına kılmıyor.
Yani mezhep taassupluğu var. Bir de insan kendini o kimliği de söylemek zorunda kalıyor toplum psikolojisiyle. Evet. Yani ben Hanefi'yim demek zorundayım gibi bir.
Evet. Yani şöyle bir şey. Yani bu çocukluktan beri hepimize böyle öğretilmiştir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela kişinin kabirde nelerle sorgulanacağını bildiriyor. Evet. Hadiste bildirdiği şeyler var. Sonra gelen insanlar buna üçüncü, dördüncü şeyler de eklemiş. İşte Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim sorusuna ilaveten akidede mezhebin ne, amelde mezhebin ne sorularını icat etmişler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabirle ilgili, kabir sorgusuyla ilgili söylediğinde ise şu var. Kul diyor, kabirde işte sorgucu melek ona gelir, oturtur kabrinde onu ve Rabbin kim, dinin ne ve şu adam hakkında ne diyorsun der diyor. Şu adam dediği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır, onu kasteder. O da der ki, eğer mümin ise, yani amel eden bir mümin ise, işte dinim İslam, Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır der. O Allah'ın Resulüdür. Abdullah oğlu Muhammed'dir. O bize Allah katından delillerle geldi. Biz de ona tabi olduk der. Böyle şakır şakır cevaplarını verir buyuruyor. Ama münafık veya facir, yani günahları açıktan işleme konusunda hiçbir çekincesi olmayan, şüpheyle iman etmiş kimseye melekler geldiği zaman Rabbin kimdir, dinin nedir sorusuna ağzını açacak fakat ağzından ses çıkmayacak. Şu adam hakkında ne diyorsun dediğinde ise insanlar ne diyorsa ben de onu diyordum der. Yani taklitçinin hali budur. İnsanlar ne diyorsa ben de onu diyordum. Buna öyle bir balyoz vuracak ki insanlar ve hayvanlar dışında her şey, her varlık onun gürültüsünü, bağırmasını işitir buyuruyor. Şimdi kabir sorgusunda bu var. Yani Rabbin kim? Dinin ne? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında bilgin ne? Ona imanın nedir diye. Yani bunlarla da delil üzere iman etmez. Ama insanlar dedi ki mezhebi eklemişler buna. İşte hangi mezheptensin diye soracaklar diye. Şimdi evet. Bu gaybi bir mesele. Yani kabir sorgusu gaybi bir mesele. Gaybı ise Allah'tan başka kimse bilmez. Allah bize Resulü vasıtasıyla bu kadarını bildirmiş. Bunu ekleyenler neye dayanarak bunu bildiriyor? 2. Ebu Hanife'den veya bu mezheplerden önceki bu mezheplerin hepsi sonradan çıkmadır. Sahabe aslında yoktu. Tabi'in aslında yoktu. Ondan sonrakiler de çıkmıştır. Onların çıkmasından önce ölenlere bu sorgu var mı yok mu? Sahabelere soruldum mesela mezhebin ne? Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Çünkü onlar yok. Esamesi yok bunların. Dolayısıyla böyle bir sorgu söz konusu değil. Bilakis insanlar Allah'a neyle itaat ettiğinden, Resul'e neyle itaat ettiğinden sorgulanacaktır. Mezheplere gelince en basitinden Allah Azze ve Celle sizden öncekilerin dinlerinde fırka fırka olup parça parça ettikleri gibi siz de fırkalaşmayın diyor. Başka bir ayette En'am suresi 159. ayetinde ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinlerini parçalara ayırıp fırka fırka olanlarla senin hiçbir alakan yoktur buyuruyor. Hiçbir konuda senin onlarla bir işin yoktur diyor. Yani onlara bu konuda bile benzememek esastır. Benzeme 3 açıdan gerçekleşir. 1. kalbi olarak itikatta benzeme. Onlar gibi inanarak benzeme. Ameli olarak uygulamada onlar gibi davranarak benzeme. Söylem olarak benzeme bir de dil ile benzeme. Şimdi kalb ile benzemede işte bu ümmet itikad ediyoruz ki bu ümmet akide konusunda inşallah onlara benzemez. Ama ameli olarak benzeme, mesela mezhebi alimlerden bir alimi seçip sadece o alime tabi olmak şeklinde uyguladıklarında bu amelde onlara benzemedir.
Çünkü şunu diyor insan, bana Ebu Hanife, ben Hanifeciyim diyorsa
dini bir süzgece tabi tutmaktır. Ebu
Hanife'den ne gelirse onu alırım, onun dışındakileri kabul etmem anlamına geliyor.
Bunu fiilen söylüyorlar zaten. Mesela bir imama dedik, yani bir tane hadis ulaştırdık. Bu kitaba ne diyorsun? Ya Allah Resulü'nün hadisleri ama benim mezhebime uymaz diyor. Yani sanki hadisler Ebu Hanife'ye uymak zorunda da Ebu Hanife hadislere uymak zorunda değilmiş gibi ters bir mantık gelişiyor ondan sonra. Ebu Hanife dinin her şeyini bilemez, hepsini bilemez. Hepsi de ulaşmamıştır ona veya diğer mezhepler. Eğer böyle bir mezhepleşme caiz olsaydı insanların en faziletlisi olan Ebu Bekir radıyallahu anh'ın mezhebinde olmaları gerekirdi. Değil mi?
Çünkü Allah Resulü'nden sonra en hayırlı kişi o.
En üstün o. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh bile dinle ilgili her şeyi bilmiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın her an yanında değil. Değil mi? Evet. Bir başkası Ebu Bekir'in bulunmadığı bir yerde Allah Resulü'nün bir sözünü aktarıyor. Bir başkası böyle. Allah Ebu Bekir radıyallahu anh bizzat kendisi hitap ediyor huzurundakilere. Bu konuda Allah Resulü'nden içinizde bir şey işten var mı diyor. Ben bu konuyu bilmiyorum diyor.
O
ninenin mirası meselesinde. Oradan Muhammed bin Mesleme kalkıyor ve ben şahitlik ederim ki Allah Resulü nineye 1/6 verdi diyor. Ve onunla hükmediyor. Şimdi demek ki Ebu Bekir radıyallahu anh tek başına din değildir. Ömer radıyallahu anh tek başına din değildir. Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh ve diğer bütün sahabiler, alim sahabiler din tek başlarına din değildir. Ama onların hepsi birbirlerinin naklettikleri rivayetlere muhtaç idiler. Birine ulaşan diğerine ulaşmamıştı. Bize emredilen şey hangisinden gelirse gelsin sahih bir yolla gelen bir rivayet olduğunu bize ona itaat etmek. Yani Resul'ü ittibada birlemek düşüyor. Bu Resul'ün birlenmesidir. Nasıl biz ibadette Allah Azze ve Celle'yi birliyoruz, İttiba konusunda da Resul'ü birlememiz lazım. Resul'e tabi olur gibi başkalarına tabi olamayız. Çünkü misal herhangi bir alim hata da eden, isabet de eden bir alimdir. Yanılabilir de. Ama Allah Resulü öyle değil. Allah Resulü Allah'ın korumasındadır. Hata bile ettiğinde Allah Resulü'nün hatalı söylediği bazı şeyler olmuş. Allah kitabıyla düzeltmiş mesela. Ayet indirmiş, düzeltmiş. Ne için? Resulün kendi koruması, kendi gözetimi altında olduğunu bu ümmete bildirmek için. Resul bile beşer olması hasebiyle hata edebilmiştir. Ama Allah düzeltmiştir onu. Bir başkası için bu mümkün değil. Mesela bir mesele bana gelse, kitaptan ve sünnetten delil bilmiyorsam kıyasa, içtihada başvururum değil mi? Bunda da ya hata ederim ya isabet ederim. Peki bir başkası bunu nasıl din edinebilir? Zanna tabi olmaktır bu. Çünkü bu zandır. Benim için de zandır. İsabet ettim mi etmedim mi ben bile bilmiyorum bunu. Ama vahiy bilir. Vahiy kesin olandır. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle mezheplerin sonradan çıkaracakları, ekleyecekleri şeye muhtaç bırakmadan Allah Resulü'nü vefat ettirmemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, sizi cennete yaklaştıracak her şeyi size beyan etmeden ve sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi beyan etmeden aranızdan ayrılmıyorum diyor. Sizi gecesiyle gündüzü eşit olan bir aydınlıkta bırakıyorum. Kim bu yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur diyor. Size sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri sünnetimdir buyuruyor. Allah Azze ve Celle o kitapta ne buyuruyor? Bugün sizin için dininizi tamamladım ve din olarak İslam'dan razı oldum buyuruyor. Din tamamlanmıştır. Diniyle alakalı ihtiyacı olan her şey kitap ve sünnette mevcuttur. O halde insanın mezheplere ihtiyacı nedir? Alimlere olan ihtiyacı nedir hatta? Alimlere sadece şurada ihtiyaç duyarız. Onlar bize Allah'tan ve Resulünden gelenleri aktarmakla mükelleftirler. Kendi görüşlerini aktarmakla değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Aranızda bulunanlar, benim sözlerimi, hadislerimi işitenler bir ayet, bir hadis dahi olsa işittiği gibi aktarsın. O kimseye ne mutlu ki işittiği gibi aktardığı zaman onun yüzü nurlanır. Allah onun yüzünü aydınlatsın buyurur. Dua ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşittiği gibi aktarana, anladığı gibi aktarana demiyor. Kendi anlayışını aktarana demiyor. Çünkü diyor, nice fakih olmayan kimse kendisinden daha anlayışlı, daha kavrayışlı birisine hadisimi aktarır diyor. Yani düşün, önceki asırlarda bir alim vardır. O kendisine ulaşan hadisi anlamamış olabilir. Çünkü o hadisi anlamayı gerektiren şartlar belki o gün ortaya çıkmamış olabilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri çok genel. Kıyamet gününe kadar bağlayıcı olan sözler. Ümmetin muhatap olduğu sözler. Dolayısıyla kıyametin kopmasına kadar insanların dinle ilgili ihtiyaç duyacağı her şey var. Mesela Deccal'den bahsettiği hadisi hatırlayın. Ne diyor orada? Bir günü bir sene gibi, bir günü bir ay gibi, bir günü bir hafta gibi, bir günü sizin bu günleriniz gibi, bir günü bir saat gibi diyor değil mi? Ey Allah'ın Resulü diyorlar sahabeler. İşte bir günü bir sene gibi veya bir ay gibi olduğu zaman işte namazlar nasıl olacak diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam takdir edersiniz diyor. Bu takdir edersiniz ifadesini geçmiştekiler farklı şekillerde açıklıyorlar kendi anlayışlarına göre. Saat yok değil mi? Biz bunu daha iyi anlayabiliyoruz şimdi. Saat var.
Evet.
Şimdi eğer bu hadisi o zamanlar işten birisi kendi anladığı gibi aktarsaydı ne olurdu o zaman? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatmak istediği maksada belki biz erişemeyecektik. Çünkü Allah Resulü'nün kullandığı ifadeler yerine başka birisi kendi anlayışını koydu ortaya. Mezhepler de buna benzer şeylere sebep olmuş. Mesela İmam Şafii, İmam Ahmet, İmam Malik, Allah onlara rahmet etsin. Bu imamlar kendilerine Allah'tan ve Resulünden ulaşanlara itaat etmekte gayet azimli kimseler ve bunlarla amel eden kimseler.
Peki o kişiler demişler mi?
Ve benden şunu demişler.
Sonra, benden sonra beni takip edin.
Size
benim görüşümden dışarı çıkmayın gibi bir
tam aksi rivayet ediliyor. Hepsinden sayı isnatla. Diyor ki onlar size diyor benim görüşüme zıt olan bir hadis ulaşırsa diyor benim görüşümü terk edin ve hadiste olana tabi olun. Başka bir şey söyleyemez zaten. Aksini söylese o kimse bir tağut olurdu. Allah'a ve Resulüne itaat etmekten engelleyen bir tağut olurdu. İmam olmazlardı öyle bir şey deselerdi. Bilakis sorumluluğu da atıyor üzerinden. Şimdi düşün. O imamlar kendi asırlarında kendi ulaşanlara göre bir şey anlayıp hadisi sadece bu manaya hapsettiklerinde bu bir mezhep oluyor işte. Halbuki hadisin manası daha geniş. O imamın anladığından daha geniş. Misal, basit bir örnek verelim. Allah Azze ve Celle ayetinde buyuruyor ki, evla meslumun nisa. Lemese, yani kadınlara dokunduğunuz zaman diye geçer tercümesi. Buradaki lemese dokunmak demektir. Ayet, Maide 6. ayet. Yani kadınlara dokunduğunuz zaman abdest alın. İmam Şafii burada dilin zahirine uyarak, lügat gereği, kendisine hadis ulaşmadığından veya ulaşan hadisi tevil ettiğinden, kendi anlayışıyla tevil ettiğinden, ayetin zahirine uymuş ve kadına mücerret bir dokunuşun abdest almayı gerektirdiğine hükmetmiştir.
Şu anki Şafilerin kadına...
Şafiler de halen bununla amel ediyor. Ama bize şu hadis ulaşıyor. İbn Abbas radıyallahu anh, Kur'an'ın müfessiri, ondan gelen rivayette diyor ki, lemeseyle kastedilen, yani dokunmakla kastedilen cinsel ilişkiden kinayedir diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen rivayette ise, ben diyor Ayşe radıyallahu anh'a Bukhari'de, Allah Resulü'nün önünde diyor, cenaze gibi uzanırdım diyor, o gece namazı kılarken diyor, ayak tarafıma doğru, o secde ederdi diyor, hatta diyor, benim ayaklarıma dokunurdu da diyor, ben ayaklarımı toplardım diyor, öyle secde ederdi diyor.
Burada da abdesti bozmadı. Heh,
ne namazı ne abdesti bozuyor. Yine diğer bir rivayette, kadınlara dokunmanın, hanımlarına dokunduğu halde yeniden abdest almadan, öptüğü halde hatta yeniden abdest almadan namaz kıldığını naklediyor müminlerin anneleri.
Kanama da mı?
Şimdi kanama meselesi ayrı. Kanama, kanamanın abdesti bozduğuna dair bir delil yok. Kan önden ve arkadan çıkmadıkça, yani iki mutat yoldan çıkmadıkça abdest bozmaz. Bu konuda bunun abdest bozduğuna dair bir delil gelmediği gibi abdesti bozmadığına dair rivayetler gelmiştir. Mesela bunlardan birisi Ömer bin Hattab radıyallahu anh boğazından bıçaklandığı zaman yaralı olarak yatıyor birkaç gün. Yarasından kan damlaya damlaya namaz kıldığını rivayet ediyor. İmam Bukhari'de naklediyor bunu. Yine Bukhari muallak olarak Ebu Davud ise kendi isnadıyla, yani bütün ravilerini zikrederek sünende şöyle naklediyor. Allah Resulü'nün sahabelerinden birisi müşriklerden birisinin bir yakınını öldürmüştü. O müşrik de yemin etti. Ben de Müslümanlardan birinin kanını dökmedikçe geri dönmeyeceğim diyerek gizlice Müslümanların konakladıkları yere doğru geldi. Allah Resulü'nün nöbetini tutan iki kişi vardı. Bunlar kendi aralarında nöbetleşe nöbet tutuyorlardı. Uyanık olan namaz kılmaya başlıyor. Namaz kıldığı sırada o kan dökmeye yemin eden müşrik geliyor, saklandığı yerden okunu fırlatıyor. Bunun ayağından yaralıyor. O namazını kesmiyor, devam ediyor. Namazını bitirince arkadaşını uyandırıyor. Diyor ki bu ne hal diyor, neden işte vurulduğunda beni uyandırmadın, neden haber vermedin? O da diyor ki öyle bir ayet okuyordum ki kesmek istemedim diyor. Yani ne namazı ne abdesti bozması konusunda bir delil vardı olmadığı gibi bozmanına dair bu şekilde deliller gelmiştir. Yani bu meselelerde biz sünnete tabi olduğumuz zaman pek çok kolaylıklar var. Ve bu imamlar kendilerine bununla ilgili deliller ulaşmadığı için hata etmişlerdir. Yani bunlar kasten hadislere muhalefet etmiş kimseler değil. Öncelikle bunu bilmek lazım. Eğer onlar böyle bir kastları olmadığı halde onlarla dini sınırlarsak, bunlara hapsedersek dini, biz o kimseleri din edinmiş oluruz. Yani Allah Azze ve Celle bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Nebi olarak gönderdiği halde biz hayır Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı süzgece tabi tutarız. Ebu Hanife'den, Şafii'den gelenlerini ancak alırız. Şafii'den gelmiyorsa kabul etmeyiz gibi bir yola gidersek açıktır ki bu Allah Azze ve Celle'ye karşı büyüklenmedendir bu da. Yani Muhammedun Resulullah sözünü Muhammed bin İdris Eşşafii Resulullah, Ebu Hanife Resulullah gibi bir ifadeyle kullanmış gibi oluruz. Bu işin ameli olarak benzemesi. Bir de dilde benzeme var. Adam diyor ki mesela, tamam diyor ben Hanefiyim ama diyor, hadis gelirse mezhebime aykırı, ben o hadise tabi olurum diyor. Bu da caiz değildir. Neden? Çünkü o kimsenin ben Hanefiyim, ben Şafiyim demesi ümmette bölmeye sebep olur. Bir kere böyle bir şeye kendisini nispet etmesi caiz değildir. Bölücülüğe söylemde bile benzemek yasaklanmıştır. Ehl-i kitap bu konuda mesela kınandığından İbn Abbas radıyallahu anh'a geliyorlar. Söyle bakalım sen Alici misin, Muaviyeci misin diyorlar. Yani Alevi misin, Meavi misin diyorlar. veya Emevi misin diyorlar. O da diyor, bilakis diyor, ben Muhammediyim diyor. Bu isimlendirmelerin batıl olduğunu açıklıyor. Şimdi Allah Azze ve Celle kitabında bizleri Hac suresi 78. ayetinde Müslümanlar olarak isimlendirdiğini bildiriyor. Ehli kitaba da benzememizi yasaklıyor. İsimde dahi bu benzeme fırkalara bölünmenin alametidir. Eğer sen gerçekten hadis gelince Ebu Hanife'ye uymuyorsan, arkadaş sen Müslümansın. Ne diye kendine Hanefiyim diyorsun? Niye yalan söylüyorsun?
Bunu Muhammediyim demek, Muhammediyim demekte sıkıntı yok değil mi?
Mesela yani Müslüman manasında. Müslüman manasında.
Mesela bize soruluyor ya bu sorular. Birazcık şey oldu.
Evet. Şimdi burada yani mesela...
Muhammediyim dediğimde bir sıkıntı olur mu?
Yok. Şimdi İmam Birgivi, Allah rahmet eylesin, bu Osmanlı döneminde bu tarikatların bu dini çokça savsaklamaları, dini din olmaktan çıkarmaları sebebiyle, bir sürü hurafeler sokuşturmalar sebebiyle, işte birisi Rıfai tarikatı, birisi Kadiri tarikatı, öbürü Nakşi tarikatı, herkes kendine göre parça parça ayırmış dini, ayrı ayrı isimlerde bölmüşler. O Tarikat-ı Muhammediye diye bir kitap yazıyor. Bunların hepsini eleştirmek için, bunların yollarının Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğine aykırı olduğunu, bidatlere dayalı olduğunu açıklamak için. Tarikat-ı Muhammediye, yani Muhammediye tarikat. Allah Resulü'nün yolu, onun tarikatı diyerek bu isimde bir kitap yazıyor. Şimdi bu mesele, yani Tarikat-ı Muhammediye. Biz neyiz? Bu manada biz mezhepsiz miyiz o halde? Hayır, biz mezhepsiz değiliz. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine tabi olan kimseleriz. Bu eskiden ehli hadis diye bilinirdi. Hadislere tabi olanlar. Muhammediler yani. Ehli hadis. Dört imam da bizim mezheptendir.
Öyle oluyor tabii.
Dört imam da bizim mezheptendir. Bak kimseyi bölmedik. Kimseyi bölmedik. Dört imamın dördü de, gerçi Ebu Hanife'yi istisna ediyoruz. O rey ehlinden sayılıyor. Çünkü görüşleriyle hadislere muhalefet ettiğine dair bazı şeyler var. Mesele değil. Ama imamlar ehli hadistendir. Hadisler kendilerine ulaşınca buna tabi olmuşlardır ve bunu emretmişlerdir. Onlar bizim mezhepten. Yani Müslümanların ayrı bir mezhebi olmaz bu açıdan. Ama bölünmeye baktığın zaman, şimdi bakın. Mesela düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sadece isimde bunu caiz görenlere bu sözüm. Mesela bazıları Hanbeli mezhebi diyorlar. Sünnete en yakın mezhep. Dolayısıyla biz kendimize Hanbeli deriz diyorlar. Böyle bir kandırma yolunu tutuyorlar. Yahu sen Hanbeli değilsin. Hadis sana ulaşınca eğer ona tabi oluyorsan niye yalan söylüyorsun? Sırf birileri mezhepsiz demesin diye ben Hanbeliyim diyorsun. Bu sefer ümmette bölünmeye yol açacak bir ismi sahipleniyorsun. Bak şimdi bu niye sebep oluyor? Sen Hanbeliyim diyorsun ya, hadise en yakın mezhep diye inandığından. Birisine hucceti kâme ediyorsun, hadis getiriyorsun. Yaşadığımız bir şey olduğu için. Mesela namazın hükmüyle ilgili, namazın fiilleriyle ilgili. Adam diyor ki sana, kardeşim bu Hanbelilerin delilleri, ben Hanefiyim diyor. Yani Resul'den yüz çevirebilmenin bir çeşit maskesi olmuş bu isimler.
Şeytan işini çok iyi yapıyor.
Allah kurtarsın.
Hocam şimdi kadınlarla erkekler arasında toplumda bir namazda farklılık var.
Evet.
Görünen. Peki sahabe zamanında sahabenin, sahabelerle, sahabelerin eşleri de böyle bir farklılık var mıydı namazda?
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız o şekilde kılın hitabında, emrinde bulunurken erkek, kadın, herkes buna dahil. Yani kadın şu fiili namaz konusunda erkeklerden farklı yapmalıdır diyen bir kimse, bu genel emirin dışına çıkaran delil getirmek zorunda. Çünkü delil gelmediği sürece genel hitaba herkes muhataptır. Erkek, kadın, herkes muhataptır. Kadınlar, sahabe aslındaki kadınlara baktığımızda aynı bu genel emre uygun bir şekilde aynı erkekler gibi namaz kıldıkları rivayet ediliyor. Bukhari'nin Tarihu's-Sagir kitabında, İbn-i Şeybe'nin Musannef'inde, Abdurrezzak'ın Musannef'inde bu tür rivayetleri görebilirsiniz. Mesela şöyledir. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a fakihe idi. Yani bu dinde kavrayışlı, anlayışlı birisiydi der ravi. O Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kıldığı gibi, erkeklerin kıldığı gibi kılardı diyor. Yani fakih olmak bu. Çünkü bu ravinin bunu söylediği zaman tabi'in zamanında insanların görüşleri farklılaşmış. Onlar yorum yapmışlar. Demişler ki eğer kadın işte erkekler gibi oturursa avreti belli olur. Demişler. O yüzden şöyle otursun. Bağdaş olarak otursun. Veya eğilirken fazla eğilmesin. Veya şöyle şöyle diyerek ayrıma gitmişler. İşte bu hadisi rivayet eden tabi de diyor ki o fakiheydi diyor Ümmü Seleme. Neden fakiye? Çünkü Allah Resulü'nün kıldığı gibi kılıyordu namazı.
Fakiheydi derken anlayış.
Dinde anlayış, kavrayış sahibi, ilim sahibi demek.
Hocam hadislere rağmen bir görüş bildirmek, hakkı örtmek mi?
Hak'tan başkasına bile bile tabi olmak. Hevaya tabi olmak. Yani Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Rabbine yeminler olsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeyler konusunda seni hakem yapıp da, yani senin hükmüne başvurup da, sonra da verdiğin hükümden dolayı gönüllerinde bir sıkıntı duymaksızın tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Nisa 65. ayet. Diğer bir ayette Ahzab 36. ayeti. Allah ve Resulü bir şeye hükmettikleri zaman iman etmiş hiçbir erkek ve iman etmiş hiçbir kadına artık kendi tercihleri yoktur. Yani kendi görüşleri kapanmıştır artık. Allah ve Resulü'nden gelmişse bir delil, orada görüşü terk etmek imanın gereği. İman bu. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman demek, Muhammed Allah'ın Resulü'dür demekle yeterli değil. Buna İbn-i Kayyım Rahimullah'ın verdiği güzel bir örnek var. Biz buraya birisi gelse, dese ki işte yan tarafta bir yangın başladı. Biz de ona desek ki, ey falanca sen doğru sözlü bir kimsesin. Sen dürüstsün, sen yakışıklısın, sen güzelsin, seni çok seviyoruz desek, ona talihte bulunsak ve bu söylediğin söz de şüphesiz doğrudur desek ama kendimiz kılımızı kıpırdatmasak, nasıl ki o yangından kurtulamazsak, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a o Allah'ın Resulüdür, o doğru sözüdür, o en güzel insandır, en ahlaklı insandır diye istediğimiz kadar övelim, doğrulayalım. Eğer dediklerine uymazsak bu da bizi cehennemin azabından kurtarmaz. Bu iman ancak böyle gerçekleşir. Yani iman doğrulamaktan, tasdikten ibaret değildir.
Yani
kalbin tasdik ettiği gibi dilin de tasdik edecek, aynı şekilde azaların da tasdik edecek.